Ayrım 11, sayfa 137. Osman'ın gazası. Etrafında toplar, tüfekler durmadan bir iniltiyle ateş püskürüyor. Karşıdaki tepelerin arasından şimşek kadar seri bir gülle yuvarlanarak uçuyor. Müthiş bir sükût ile düşüyor. Havaları yırtan bir intrak, afakı sarsıyor. Daha sonra bir diğeri, bir üçüncüsü, bir dördüncüsü başının üstünden, etrafından gülleler bütün bu kayaları parça parça kopararak, ateş bulutları içinde cehennemi bir pervaz ile uçarak bulutları delen ejderler. O bitmez tükenmez ölüm salgını geçiyordu. Onlar bir bölük ile bir top idiler. Korkunç, siyah kayalarla bir gece ifriti şeklinde yükselen tepenin kenarında, bulutları istihkar eden bir şecaatle, zabitlerin bir beyaz şimşek şeklinde parlayan kılıcının ucunu takip ediyorlar. O tepeye tırmanmak, ayakları kifayet etmezse dişleriyle, tırnaklarıyla o yalçın kayaları kemire kemire, tırmalaya tırmalaya zafer perisine kanlarla boyanmış bir yol açmak istiyorlardı. O vakit bir hamle ile halatları kollarına sardılar. Bu tepeyi çiğneyerek çektiler. Etraftan bir barut bulutu kalkarak tepelerin üzerinde, vadinin etrafında dalgalana dalgalana bir beyaz kuşak gibi duruyor. Bir tepeden bir güllenin pervazıyla kalkan hava içinde sarsılarak çalkalanıyor. Onun altında bayırlara tırmanan askerler, uçurumlardan bir kasırga halinde uçan süvariler, vadide siyah kayalardan dökülen ateş sağanağına karşı göğüslerini kabartarak ilerleyen taburlar, birer yılan gibi ıslık çalarak havaları kamçılayan kurşunlar, ara sıra dağların iniltileriyle karşılaşan acı boru sesleri, daha sonra bütün bu sahradan abara kabara tepelere doğru şişerek yükselen gülgüle arasında siyah bir kütle heybetiyle ileriye, daima ileriye giden taburların ayak sesleri. Rap rap rap. Osman ta öndeydi. Etrafına baktı. Bu manzarayı gördü. Sonra henüz eteğinde tırmandıkları tepenin yukarısına gözlerini dikti. O tepeye çıksalar, şu topu oraya koysalar. Şimdi bu top onların maşukası, ruhlarının bir nazeniniydi. Osman, haydi dedi. Halatlar, bazıların etrafında gıcırdadı. Top, bu maşuka, bu gelin bir küme sevdalının gayret havasından teşkil ettikleri aşk gerdunesi üzerinde bir hat ve daha attı. Osman, ta öndeydi. Her hatveye ta kalbinden kopan bir sayhayı terdif ederek haydi diyordu. O vakit yerlere yatarak, taşlara yapışarak, toprakları kazıyarak, sürünerek, düşerek, yuvarlanarak fakat ileriye, her dakika daha ileriye giderek, esvapları yırtılmış, kolları ezilmiş, omuzları çürümüş, tırnakları kopmuş, topu sürüklediler. 10-15 hamle daha tepeye tamamıyla çıkacaklar, topu oraya koyacaklardı. O zaman belki şu bir bölük, şu mini mini top, fırkaya zafer nişanesi olacaktı. Osman ta öndeydi. Artık şimdi yükseklerden manzarayı tamamıyla görüyordu. Karşıdaki tepeler, bütün o düşman pusuları, kayalar kifayet edemiyormuş gibi çelikler giyerek ateş püsküren bu mübih. Fakat cebin ejderler şu irtifada kendisine yaklaşmış görünüyor. Osman kollarını uzatsa bütün bu tepeleri göğsünde toplayarak sıkacak, ezecek, yok edecek sanıyordu. Şimdi düşman onları hedef etmişti. Şimdi toplar, bu bir bölüğü mahvetmek için ateşli ağızlarını açarak yıldırımlar saçıyordu. Osman bir de aşağılara baktı. Bütün bölük başını kaldırmış, onu selamlıyor, gözleriyle semaları göstererek ileriye diyor zannetti. Bir daha, haydi dedi. Top bir hat ve daha attı. Ah böyle birkaç hat ve daha olsa tepeye yetişeceklerdi. Birden ta ortalarına, ta topun kenarına bir bulut parçası düştü. Bir saniye içinde bu buluttan bir alev çıktı. Osman bir müddet hiçbir şey görmedi. Sonra bir karartı içinde birkaç düşmüş adam gördü. Bir an içinde hakikati anladı. Bu muvaffakiyetini anladıktan sonra düşmanın o noktayı dövmekte devam edeceğini keşfetti. Şimdi dakika kaybedecek zaman değildi. Perişan bir nazarla arkadaşlarına bakarak bir daha "Haydi" dedi. Asıldılar. Fakat Osman'ın kolu sarktı. Ta bazusunun üstünde bir soğuk şey duyuyordu. O vakit çevrildi, halatı beline sardı. Tekrar bağırdı. Bir hamleyle tekrar asıldılar. Bu defa Osman yerinde sarsıldı. Halat koptu. Feryadı kulaklarını parçaladı. O vakit yerinden fırladı. Bir saniyelik bir vehm içinde topu halattan ayrılmış, yerinden sendeleyerek yuvarlanmaya başlamış gördü. Bu top ellerinden giderse her şey mahvolacaktı. O zaman atıldı, yuvarlanmaya başlayan topa sarıldı. Fakat zapt edemiyordu. Topun ağırlığı vücudunu sürükleyerek, kah altında, kah üstünde kayalara çarparak müthiş bir sükut ile Osman uçurumlara çekiyordu. Osman kendisini kaybetmişti. Şimdi hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey bilmiyor. Mukavemet edilemez bir kuvvetle düşerken yalnız bir şey düşünüyordu. Topu bırakmamak. Gözleri açık, kah barut dumanlarından mürekkep bulutlarla örtülü gökleri altına serilmiş, kah yalçın uçurumları, mahşerinde binlerce insanlar kaynaşan vadileri gözlerinin yukarısına çıkmış görerek yuvarlanıyordu. Fakat bir zaman geldi ki hiçbir şey görmedi. Birden her şey sükût etti, her şey mevcudiyet ufkundan silindi. Ne o ateş saçan tepeler, ne o kurşunlar püskürten taburlar. Hiçbir şey, hiçbir şey yoktu. Osman silkinmek, yokluk içinden çıkmak için şu kabusu parçalamak istedi. Fakat buna da kuvveti kalmamıştı. Şimdi yalnız bir bulut içindeydi ki onu nefes almaktan men ediyordu. Bağırmak istedi, bağıramadı. Ciğerleri sıkışarak bir boşluk içinde bütün varlığı eriyip akıyordu. Arkadaşları yetişerek Osman'ı iki kaya arasına sıkışmış buldukları zaman kollarını açmak istediler. Fakat kolları açılmadı. Osman'ın yalnız gözleri açıldı. "Osman, yaralısın," dediler. Anlamıyormuş gibi arkadaşlarına baktı. Daha sonra gözlerini o açmak istediğinde tepeye dikerek "Top nerede?" dedi. O vakit hep güldüler. Top hala Osman'ın kollarının arasındaydı. Çetin Sevda. Refi Nihat'a ada vapurunda güvertede tesadüf edince şaşırdım. Onu hemen bir seneden beri görmüyordum. Bu kadarcık zaman içinde ne büyük tebeddül. Bu vakitler hafif saz simasının melal renginde uçan sebep gölgesi gülümserken bugün çehresi donuk sapsarıydı. Açık kumral bıyıklarında o zamanlar Macar yağıyla düz ve ince kıvrılarak asker edası, çehresinin genç kızı melahatine bir reculiyet vakarı bahşeden bu bıyıklarda bir perişanlık, elem bir mana ile kısılmış duran soluk dudakların üstünde bir yorgunluk vardı ki, süslenmek merakıyla tanınmış olan bu genç adam da derin bir keselan ifşa ediyordu. Beni görünce sevinecek zannediyordum. Aksine lakırdetmeye mecburiyet verecek olan bu tesadüf onda hoş bir tesir hasıl etmedi. Bana yanında ancak yeri açtı. Zarafete bir mugayeret göstermiş olmayacak derecede derhal silinen bir tebessümle o çok ince dudakları biraz açıldı. Bu kabul tarzı artık eski adet veçiyle müfret siga ile hitabe bende cesaret bırakmayarak dedim ki, "Sizi bir asırdan beri göremiyorduk." "Evet," dedi. Sonra eğilerek dirseklerini dizlerinin üstüne dayadı. Güvertenin tahtalarına bakarak külünü düşürmek için parmağıyla sigarasına küçük küçük darbeler vuruyordu. Gözleri bu ameliyeyi takip ederek fikri başka bir yerde devam etti. "Evet, geçen sene o vakadan sonra adaya gelmiştik. O vakitten beri oradayız. Hemen hiç inmiyorum. Bugün müstesna olarak bana hangi vakadan bahsetmek istiyordu?" Kesik kesik söylüyor, gözleri sigarasından ayrılmıyordu. Sonra bir hamlede bu kadar çok lakırdı söylediğini sanki tacip ederek birden cümlesini ikmal etmeksizin durdu. Hemen bütün hayatı bence malum olan bu genç adam bir siyah fütürün havası ile mahmul gibiydi. Evvelce her zaman mütebessim ve zarif, türlü aşk elemleri içinde sizi eğlendirecek bir hikaye bulan, en meyus hissiyatının bir rakık lisan ile tasvirini yaparken, kalbinizi elin bir merhameti takrib ettiğine vakıf oluverircesine, en umulmaz bir latife ile sizden zaruri bir kahkaha koparan, o her zaman latif ve şu, müteessir fakat gülmeye ve güldürmeye vesile arayan gençten, şu, şimdi dalgın dalgın, süzgün simasıyla düşünen adamı o kadar uzak buluyordum ki. Refi Nihad'ı senelerden beri tanırdım. Bu bir şair, hisleriyle, fikirleriyle, olanca maneviyatı ile bir şair idi ki, hayatı hep bir şiir tayfi arasından görmek isterdi. Hayatın maidiyetinden alınacak darbelerle hasta ve mecruh kalplerini mariz ve mağlul bir çocuk gibi taşımaya mahkum bedbahtlardan biri. Fakat bunda bir neşe meyelanı en mükedder zamanlarından bile melaline bir tebessüm ilave ederdi. Bu tebessümden anlardım ki hayatın maddiyetini tesadüf ettikçe bunlara inanmamakta sebat ediyor, kendisini aldatıyor. Bunu söylerdi de, bu hayattan musikiyle şiiri, çiçeklerle ziyaları, sonra bunların hepsinin muhassalası olan kadınları kaldırınız. Yaşamaya kuvvet bulur musunuz? Derdi. Hayatlara kuvvet veren yalnız bunlardan ibaret olsaydı ve bunların hakikati tahayyül edilenden müterekkip bulunsaydı ne bahtiyar olurduk. Fakat bunlar ayrı şeyler, birer hava ve renk, uçar, solar. Sonra kadınlar, daha o zaman hayat kitabının bir kısmını henüz yaldızlı bir cilt şeklinde uzaktan görüyordu. Onu açıp okumaya, gözyaşlarıyla yazılmış sahifelerini görmeye başlamamış idi. Hayatta şiirin derin bir matem nevhasından, musikinin bir yes figanında yes'ten, çiçeklerin birer katra giyeden, ziyaların birer kaçan emelden başka bir şey olmadığını anlamamış, kadınların da aranılıp bulunmamayan, görülüyor zannunulup tutulamayan bir hayal olduğunu öğrenememiş idi. Onu hiç olmazsa haftada bir görürdüm. Gördüğüm zamanlar, görmediğim zamanları telafi ettirmek için kafiydi. Bana hayatımın, aşk hayatının zaten bir başka hayat bilmezdi. Bütün safhalarını anlatır, 8-10 cümleyle iki mülakat arasındaki günlerin bir tarihini yapardı. Bir tek kelime bir haftanın tarihini söylemek için kifayet ederdi. Hatta söylemeye de lüzum görmezdi. Bana bakarak bir gülüşünden yahut bir dudak kıvırışından anlardım. Bu hasbihal nasıl ve hususu ile niçin başlamış idi? Bu hissiyat tevdi, ihtiyadının mukaddemesini şöyle taattür ediyordum. Bir gün sabahleyin şu ada vapurunda son tesadüften 5 sene evvel, ona Bon Marşe'de tesadüf etmiştim. Sabahleyin Beyoğlu'nda, hususuyla orada Refi Nihad'a tesadüf etmek, o zamanın hayatına nispetle epeyce garip bir şeydi. O, beni görür görmez bu garabeti izah etti. O gün, bir feveran ile lakırdı söyleyecek bir adama tesadüfünden pek ziyade memnun görünüyordu. Ne kadar iyi oldu diyordu. Sizinle istişare ederim. Bir düğün hediyesi yapmak lazım geliyor. Söylerken gülmeye, kayıtsız davranmaya çalışıyordu. Bizim akrabadan bir kız gelin oluyor. Buna münasip bir hediye bulmak için ne kadar zihin yordum. Buluncaya kadar ne uğraştım. Evvela mücevhere müteallik bir şey düşünmüş idim. Mesela ortası mayi bir firuze ile kenarları küçük incili bir yüzük yahut mini mini enli kısa bir köstekle yuvarlak bir göğüs saati. Sonra bundan vazgeçtim. Bu yolda bir şey vermekte zarafet bulmadım. Bir kere onun zevkine tahakküm etmiş olacaktım. Böyle bir yüzük takınız, şöyle bir saat taşıyınız demek kabilinden ona bir mecburiyet tahmil etmek. Bunda bir de gösteriş eseri buluyordum. Onun parmağında, göğsünde nefsini göstermek. Hatta biraz da kabalık var, değil mi? Kıymeti üstünde mahkûk imişçesine malum bir şey vermek, bunlar ele alınacak, görenler bu yüzük şu kadar, şu saat bu kadar lira diyecekler. O gün bana bu hiçleri böyle dükkanın hemen bir kenarında ayak üstünde anlatan, bu hediye felsefesinin pek ince zarafetini izah eden, hususiyle bu hiçleri anlatmaya lüzum gören Refi Nihat, 5 sene sonra bu dalgın dalgın sigarasının külünü silkerek bana bakmak istemeyen ihtiyar gençten ne kadar uzak, ne kadar uzaktı. O gün Oracık'ta hep o felsefeyi takip ederek diyordu ki, bir aralık başka bir şey düşündüm. Ona bütün beyaz güllerden, etrafı koyu yeşil yapraklarla kuşanmış, kırmızı geniş kordelilerle boğulmuş bir demet göndermek istedim. Fakat bunun da yalnız bir günlük ömrü olacaktı. Ben istiyordum ki, Refi Nihat'ın ne istediğini o söylemeden ben anlıyordum. Onun lüzum olmadan bu kadar şeyi bana anlatışı, bir düğün hediyesini bu derece izaha lüzum görüşü, bu söylenen sözler içinde söylenmeyen manaları anlatmış oluyordu. Nihayet buldum diyordu. Bakınız size göstereyim. O zaman beni yavaş yavaş sürüklemiş, kokulu şeyler camlarının önüne kadar getirerek buraya memur olan gence sormuştu. Sepet bitti mi? Sepet bitmişti. Onu getirdiler. Bu ince sazdan örülmüş, müdevver bir kaide üzerine geniş kenarlı, aslına nispetle ifrat derecede uzun kulplu, hoş ve zarif bir sepetti ki, kolunun üstünden beyaz bir kordela boğula boğula inerek, kenarlarından dalgalarla dolandıktan sonra, bir tarafında iri bir bağ üzerinde, portakal çiçeklerinden bir demet ile salıverilmiş idi. İşte bunu yaptırdım, diyordu. Şimdi sepetin içine çamaşır için kokulu, mini mini yastıklar konacak, muattar ipek bir yatak döşenecek, sonra üstüne sabunlar, kokular, sular, tozlar, böyle bir küme, onun hülyasına senelerce uzak bir şiir baharını, şiir nefeslerini getirecek şeyler. Artık kendisini unutmuş gibiydi, bana kalbinin esrarına bir mahrem hükmünde söz söylüyordu. Nihayet bu hediyeden için karar verdiğini anlattı. Birisine kalbini dolduran şeyleri dökmek için söylüyordu. İhtimal buna bu sabah başka bir tesadüf etseydi, onlar o başkasına söylenecekti. Anlıyorsunuz değil mi? Bu hediyenin manasını, bundan beklenen şeyi, bunun ruhunu hissettiniz. Böyle onun çamaşırlarına kadar hülûl etmiş olacağım. Bu yastıklar onların arasına benden bir emel raihası gömecek. Onların arasında benden bir şey arzu içinde uyuyacak. Onun yıkanacak sularına nüfuz edeceğim. Bu suları elleriyle avuç avuç aldıkça parmakların arasından birer şelale şeklinde akarak latif bir serinlik içinde bir bahar vereceğim. Daha sonra yüzüne, gerdanına, omuzlarına benim ruhumdan uyanmış bir hülya nefesi muattar bir buse gibi uçacak. Nihayet kokulardan birini alacak, iki katra ile mendilini ıslatacak, sonra bunu koklarken bütün ruhu benimle titreyecek. Nihayet lüzumundan ziyade söylediğine ve artık avdete imkan kalmayacak derecede ilerlediğine birden vakıf olarak elimi tutmuş. Bütün ıstırabını bir kesik hüsran ahı içine hapsederek, "Ah, bu hikayeyi size başka bir gün anlatayım," demişti. İşte Refi Nihat'ın benimle aşk hasbi hali böyle başlamıştı. Bugünden sonra artık her tesadüfte bu hasbihal tevassü ede ede bütün tercümeyi halini öğrenmiş idim. Bu öyle bir aşk hayatıydı ki sanki beraber yaşıyorduk. Ta o zaman hükmetmiştim ki Refi Nihat'ın ilk aşkı son aşkı olacak. Bunu sarahatle itiraf etmek istemezdi. Onun iddiasına itimat etmek lazım gelseydi, bu ilk aşk ancak bir çocukluktan artık hatırasına ulaşılamayan uzak bir devreye mahsus teferruat ile başlayıp devam etmiş bir oyundan ibaret olacaktı. Buna dair hatıralarını mültezem bir hiffetle nakleder, naklettikçe bu çocukluktan eğleniyor görünürdü. Lakin bilmem nasıl bir teessür bu hiffeti, bu istihzayı yırtarak genç adamın kalbinde o ilk aşk için iltiyam bulmaz bir ceriha gösterirdi. O bunda bir ciddiyet olmadığına bürhan olmak üzere derdi ki, hatta temin ederim ki bütün bir muaşaka devresi içinde izdivaç ikimizin de aklına gelmezdi. Biz öyle sevişmek yahut sevişiyoruz zannetmek isterdik. İkimiz de muayyen bir müddet için bir mutike oynayan iki sanatkar idik. Mutike bitip perde inince birbirimizin ellerini samimiyetle sıkarak teşekkür edecek. Hayatımıza taalluku olmayan bu oyunu orada bırakacak. Ayrı ayrı talihlerin önümüzde küşad edeceği yola gidecektik. İşte bunu ikimiz de söylemeye lüzum görmeden biliyorduk.